Saba Kraliçesi, tarihte ve efsanelerde yer alan gizemli bir figürdür. Kim olduğu, nereden geldiği ve ne zaman yaşadığı kesin olarak bilinmemekte. Bazı kaynaklara göre Saba Kraliçesi'nin gerçek adı Belkıs'tır ve günümüzde Yemen veya Etiyopya'nın olduğu topraklarda hüküm süren Saba Krallığı'nın melikesidir. Bazı kaynaklara göre ise Saba Kraliçesi'nin adı Makeda, Nikaule veya Lilit'tir ve Mısır veya Habeşistan'ın kraliçesidir. Saba Kraliçesi'nin en çok bilinen öyküsü, Tevrat'ta ve Kur'an'da anlatılan İsrail Kralı Süleyman ile olan buluşmasıdır. Bu öyküye göre Saba Kraliçesi, Süleyman'ın bilgeliğini ve servetini duyunca onu zor sorularla sınamak için büyük bir kervanla Jerusalem'e gelir. Süleyman, Saba Kraliçesi'nin bütün sorularını yanıtlar ve ona hediyeler verir. Saba Kraliçesi de Süleyman'a baharat, altın ve değerli taşlar gibi hediyeler sunar. Bazı kaynaklar Saba Kraliçesi ve Süleyman'ın birbirlerine aşık olduklarını ve bir çocukları olduğunu iddia eder. Bazı kaynaklar ise Saba Kraliçesi'nin Süleyman'ın tanrısına inandığını ve Saba'ya döndüğünü söyler. Saba Kraliçesi ve Süleyman'ın hikayesi, tarih boyunca pek çok kültürde ve sanat eserinde ilham kaynağı olmuştur. Saba Kraliçesi, kadınların gücünü ve zekasını temsil eden bir simge olarak da görülmüştür. Süleyman ise hikmet, adalet ve zenginlik sahibi bir peygamber ve kral olarak tanınmıştır. Bu iki önemli kişilik arasındaki ilişki, insanlık tarihinin en büyüleyici ve tartışmalı öykülerinden biridir. Küçük bir anekdot, kanala abone olarak ve videoya bir beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda katıl butonu aktif oldu. İsterseniz üye olup ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ya da teşekkür butonundan bağış yaparak bana destek olabilirsiniz. Videoya devam edelim. Egzotik ve gizemli bir figür olan Saba Kraliçesini, İncil'de geçen ünlü kral Süleyman'la buluşma öyküsünden tanırız. Saba aynı zamanda İslam dünyasında Belkıs ya da Belkıs adıyla bilinen güçlü bir sultandır. Etiyopya geleneğinde ise Makeda olarak tanınır. Eski çağ tarihi yıllıklarına bakıldığında kadın yönetici sıfatıyla en çok ün yapmış kişi Kleopatra'dır. Ancak esrarengiz Saba kraliçesi hakkında pek az şey bilinmektedir. Hatta arkeologlar ve tarihçiler onun gerçekten yaşamış olup olmadığından bile emin değillerdir. Ancak yakın zamanda yapılan arkeolojik keşifler, tarihin bu en kafa karıştıran kişiliğine ışık tutmuştur. Saba Kraliçesi, İncil'de Krallar kitabında Doğu'nun Kraliçesi olarak anılır. Onun kökenine ilişkin başka ayrıntı verilmemiştir. Metin, kraliçenin Süleyman'ın ününü duyduğunda baharat, altın ve değerli taşlarla yüklü bir kervanın üzerinde nasıl evini terk edip büyük kralı Kudüs'te ziyaret ettiğini yazar. İncil'de verilen bilgilere göre Saba'nın amacı zor sorularla Süleyman'ın ünlü bilgeliğini test etmekti. Büyük kralın karşısına çıktıktan sonra Saba, onun bilgeliği ve kraliyet sarayının görkemi karşısında hayrete düşer ve ona değerli hediyeler sunar. Bunun üzerine Süleyman, ona büyük hazineler ve arzu ettiği her şeyi teklif eder ve Saba evine döner. Özet olarak Süleyman'ın ve Saba'nın öyküsü bu şekildedir. İncil'de adı geçen son kraliçe Saba olsa da, İncil'den sonraki dönemlerde Yahudi ve Müslüman efsaneleri Süleyman ve Saba'nın bilindik öyküsünü ayrıntılı bir şekilde ele alır. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşayan Yahudi tarihçi Josephus'a göre Saba Mısır ve Etiyopya kraliçesiydi. Arap destanları ve Kur'an'da Saba kraliçesine ilişkin öykülerde yer almakta. Kur'an'da yazılanlara göre Süleyman'a halkı güneşe tapan bir kraliçenin yönettiği zengin bir kralın çavuş kuşundan haberler gelir. Süleyman kuş aracılığıyla kraliçeye ayağına girip kendisine gereken saygıyı göstermesini, aksi halde krallığını yok edeceğini içeren bir mesaj gönderir. Bunun üzerine Saba ziyaret etmeyi kabul eder ve Süleyman tarafından tek bir tanrıya tapmaya yönlendirilir. Bu efsanelerin içlerinde gerçeklik payı olup olmadığı sorusu yüzyıllardır araştırmacıların kafasını karıştırmıştır. Temel sorun Saba kraliçesi hakkında çok az şeyin bilinmesidir. Görünüşe göre İncil ve Kur'an'ın dışında Saba'ya ilişkin bağımsız kanıtlar yoktur ve tarih kayıtları bu büyük kraliçe hakkında bilgi içermemektedir. Yine de Saba birçok kültürde öylesine önemli bir figür haline gelmiştir ki Saba'nın öyküsünün hayali bir öykü olup olmadığını düşünmek size kalmış. Modern arkeolojiye göre eğer Saba tarihsel bir figür olarak yaşadıysa hüküm sürdüğü toprakların ya Abisinya'daki Aksum'da yani bugünkü Etiyopya ya da Saba bölgesinde, bu da Yemen'de olması gerekiyor. Aralarında yalnızca Kızıldeniz'deki 24 kilometrelik kanal olduğu için her iki bölgeyi yönetmiş olma ihtimali de vardır. Bu varsayımın temeli Saba'nın Süleyman'ı ziyaret ederken yanında götürdüğü hediyelere dayanır. Bu hediyeler arasında yalnızca bu iki bölgede ve komşu kasaba Oman'da yetişen tütsü vardı. Hükümdarlığa ilişkin tahmin edilen ve genel kabul gören zaman dilimi yaklaşık M.Ö. 950 civarlarıdır. Peki Saba ve Aksum'un İncil'de anlatıldığı gibi egzotik bir kraliçe tarafından yönetildiğine yönelik kanıt var mı? M.Ö. 3. bin yıl kadar eski bir tarihte, Yakın Doğu ve Mısır'da parfüm ve tütsü dükkanlarının olduğuna ilişkin kanıtlar var. Saba Krallığı ticaretle uğraşan zengin bir ulustu. Akdeniz ve ilerisindeki tapınakların güzel kokmasını sağlamak için tütsü ve baharat taşımak amacıyla kullanılan ve çölden geçen ticaret yolları sürekli kontrol altındaydı. Saba'nın başkenti Marib'ti ve bu kent Arap Çölü yakınlarında Adana Vadisi'nde bulunuyordu. Bu kuru bölgede Sabalılara su gerekliydi. Sonuç olarak M.Ö. 750-600 yılları arasında civardaki dağlara düşen dönemsel muson yağmurlarını biriktirmek için baraj inşa ettiler. Böylece şehirdeki sıcaktan kavrulmuş toprağı sulayabilecekler ve böylece tarım yapabileceklerdi. Los Angeles'ta yaşayan bir belgesel yapımcısı, fotoğrafçı ve amatör arkeolog olan Nicholas Clapp, 2002 yılında Saba, Çölde Efsanevi Kraliçeyi Ararken adlı kitabını yayımladı. Clapp, bu kitabında Saba Kraliçesi'nin eski çağda kurulmuş 5 Güney Arap Devleti'nin en güçlüsü ve zengini olan Saba Krallığı'nın hükümdarı, meşhur Yemen Kraliçesi Belkıs olarak tanındığını öne sürdü. Clapp ayrıca İncil'de yazılanların aksine Saba'yı güçlü bir kraldan ziyade bir yerel lider olarak gördüğünü, Süleyman'dan daha güçlü bir hükümdar olarak tanıtır. Clapp'e göre Belkıs'ın ve ona eşlik eden heyetinin Kudüs'e yaptığı uzun yolculuğunun nedeni ticaret toplantılarına katılmaktı. İşte bu toplantılar genelde Süleyman'ın kontrolü altında olan yollarda baharat ticareti yapmak amacıyla düzenleniyordu. Aslında Saba'nın İsrail'e gönderdiği elçiler dünya üzerindeki ilk büyük ticaretin anısıydı. Belkıs aynı zamanda Saba'nın başkenti Marib'e 6 kilometre uzaklıkta yakın zamanda ortaya çıkmış bir tapınağın adıdır. Calgary Üniversitesi Arkeoloji Bölümü profesörlerinden Billy Glanzman'a göre Mahrep, Belkıs ya da Ay Tanrısı'nın tapınağı M.Ö. 1200, M.Ö. 550 yılları arasında yani İslamiyet'ten önce tüm Arabistan'da hacıların ziyaret ettikleri bölgeydi. Bu devasa oval biçimli tapınağın 274 metre genişliği vardı ve ancak günümüzde bu antik kentin çoğu rüzgarın taşıdığı kumların altına gömülmüştür. Bu bölgeden çıkarılan bulguların arasında bronz ve su mermerinden yapılma heykeller ve tapınakta hayvanların kurban edildiğini ispatlayan iri hayvan kemikleri vardır. M.Ö. 8 ve 7. yüzyıllara ait Asur metinlerinde Saba kralların adlarının İramru ve Karib İlu olduğu yazar. Bu kralların adları Saba'dan gelen değerli taşlar ve Saba'nın Süleyman'a götürdüğü hediyeleri anımsatan bir takım değerli eşyalarla birlikte geçer. Ancak bunlar kraliçelerle değil, krallarla ilişkilidir ve metinlerde Saba'nın adı geçmez. Mahrep Belkıs Tapınağı dahil Saba yazıtlarında Saba kraliçesine ilişkin bir yazı yoktur. M.Ö. 10. yüzyılda yaşamış olan adı İncil'de geçen Saba kökenli kraliçeye ilişkin net bir kayıt yok. Çünkü Saba krallığı o dönemde pek gelişmemişti. Süleyman kesinlikle nüfuzlu ve kayda değer bir hükümdardı. Fakat adını yalnızca Saba kraliçesi ile birlikte anıyoruz. Sonuç olarak İncil'de yazılanlar, bazı tarihçilerle Süleyman'ın saltanatından yüzyıllar sonra yazılan tarihsel bir değeri olmayan, yalnızca kralın zaferlerini ve efsanevi bilgilerini öne çıkarmayı hedefleyen öyküler olarak görülür. Kızıldeniz'in kıyısında dar bir bölgede yaşayan Etiyopya Hristiyanları arasında bir öykü vardır. Buna göre onlar Süleyman ve Saba'nın oğulları olan 1. Meneli'nin soyundan gelmiş ve böylece Etiyopya hanedanının başlangıcını oluşturmuşlardır. Öyküye göre Menelik, yaşlı babası Süleyman'ı görmek için Kudüs'e gitmiş. Babası ona kalması ve ölümünden sonra kral olması için yalvarmıştı. Fakat Menelik babasının bu isteğini geri çevirerek gece gizlice eve dönmüş. Beraberinde kralın en önemli yadigarı olan Ahit Sözleşmesi'ni götürmüştü. Öyle sanılıyor ki Menelik bu ahdi Kuzey Etiyopya'da Aksum'a geri getirmiş. Bu ahit günümüzde Ziyonlu Meryem Kilisesi'nin avlusundaki hazinede görülebiliyor. Kebra Nagas'ta, Makeda ya da Saba'nın M.Ö. 1020'de İncil'de adı geçen bir liman olan ve Yemen'de olduğu sanılan Opir'de doğduğu yazar. Makeda, Etiyopya'da eğitim görmüş ve babası M.Ö. 1005'te öldüğünde 15 yaşında tahta geçmiş ve 40 yıl tahta kalmıştı. Ancak bazı belgeler bu sürenin 6 yıl olduğunu yazıyor. 1999 yılında Mayıs ayında Nijeryalı ve İngiliz arkeologlardan oluşan bir ekip Nijerya'nın yağmur ormanlarının arkalarına gizlenmiş olan bir kale duvarını ortaya çıkardılar. Ekip bu duvarın Afrika'nın en ünlü krallıklarından birinin merkezi olduğunu ve Saba Kraliçesi'nin gömüldüğü yer olabileceğini düşünmüştü. Erado'daki anıt Afrika'daki en büyük anıt olarak sayılabilir ve çevresinde bir hendek ile 45 adım bulunan 60 kilometre gibi inanılmaz bir uzunluğa sahip bir duvar vardır. Bölge halkı onların dilinde Bilikisu Sungbo yani Saba Kraliçesi'nin engin Erado Krallığı'nın sınırlarını kazdığı ve onun mezarı olduğu düşünülen bu yere her sene hacıların geldiğini belirtir. Bu bölge tarihte Saba'nın ticari gezilerini anımsatan altın ve fil dişi ticareti ile ünlenmiş olsa da Saba'yı Aksum'la ilişkilendirebilecek doğrudan arkeolojik bir kanıt yoktur. Yerel efsanelere karşın, anıtın Saba Kraliçesi'nin M.Ö. 10. yüzyıldaki saltanatından 1000 yıl sonra inşa edildiği sanılıyor. Saba Kraliçesi'nin üzerinde arkeolojik ve tarihsel kanıtların belirsizliklerine karşın, güç, bilgelik ve güzellikle anılan bir kadın imgesi, sanatçılara, yazarlara ve film yönetmenlerine yüzyıllar boyunca ilham kaynağı olmuştur. Rönesans dönemi sanatından, Hollywood'un parlak destanlarına kadar olan dönemde Saba'nın etkisi göz ardı edilemez. Gerçekten de Saba Kraliçesi beyaz perde tarihinde kullanılan önemli bir temaydı. Bugün elimizde somut bir kanıt olmasa da İncil'deki öyküde ve sonradan anlatılan destanlarda adı geçen Saba Kraliçesi antik dönemin bir parçasıydı. Antik Arabistan'da güçlü kadın hükümdarların olduğu su götürmez bir gerçek. Belki Saba bölgesinde yapılacak olan daha ayrıntılı bir kazı çalışması sonucunda Saba öyküsünün kahramanı ortaya çıkabilir. Arkeolojik ve tarihsel kanıtlar olsun ya da olmasın, Afrika ve Arabistan'da Saba Kraliçesi'nin öyküsü 2000 hatta 3000 yıldır dillerden düşmemiştir. Umarım videoyu beğenmişsindir. Kanala abone olup like atarsan çok sevinirim.